Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam için Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Benim için ayrı özel bir değeri de var. Çünkü biz 2011-2015 yılları arasında hafta içi her gün benim bir programım vardı. Ve her ay 3-4 gün kendisiyle doğal tıp konuşuyorduk ve çok şey öğrendim kendisinden. Doğal tıp uzmanı, Almanya'da doğal tıp eğitimi almış, doğal tıp uzmanı ve bütünsel sağlıklı yaşam koçu Şaduman Karaca bugün konuğum. Hoş geldin Şaduman.
Hoş bulduk, hoş buldum Aslı'cığım. Çok güzel bir buluşma tekrardan yıllar sonra. Çok heyecanlıyım bu arada.
Evet, bir ara verdik biz bir süredir. Bir dönem 4 yıl boyunca sürekli program yapmıştık. Evet, bugün şimdi çok önemli bir konumuz var. Sürdürülebilir sağlıklı yaşam için bütünsel yaklaşım nedir? Sağlık sorunlarımızı nasıl yönetiyoruz? Kişiye ve soruna yönelik en uygun tamamlayıcı doğal tıp yöntemi hangisi? Bunları süremiz yettiği kadar konuşmaya çalışacağız. Biz yıllarca zaten seninle konuştuk. Sen bu konularda çok hassassın. Bu konular bir de kullanılmaya çok açık konular, hassas konular. Hele hele bu pandemi döneminde sağlık konusu çok daha gündemimizde. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Doğru hareket etmemiz lazım. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Sürdürülebilir sağlıklı yaşam için bütünsel yaklaşım ne demektir? Bu çok cevabı uzun bir soru ama...
Aslında benim bütün
hayatım,
hayatım ve daha doğrusu şu doğal tıp uzmanı olarak şu dünyaya vermek istediğim, halk sağlığı için vermek istediğim mesajın ta kendisi bu. Çünkü herhangi bir tedavi yöntemini uygularsak uygulayalım, gerçekten bütünsel yaklaşmadığımız sürece çözüm sürdürülebilir olmuyor, kalıcı olmuyor. Bunu birçok insan kendi hayatından zaten biliyor ve tecrübe etmiştir. Biz de bunu açıkçası yani bütün çalışmalarımızı, yaşamımızı biraz daha özgün, biraz daha hani kendi yönetmemizde yürütmek istediğimiz bu dönemde, hani dışa bağımlılığın daha az olması gerektiği, özellikle pandemi döneminde bu kendini tamamen ortaya koydu. İşte burada bu konu, seninle yıllardır konuştuk ama şimdi bir yıldır tamamen böyle kendini ortaya koydu ve yine vurgu yapmak zorundayız. Ve bu sefer daha nokta atışlı vurgu yapmak zorundayız. Çünkü sağlık sorunlarımızı kalıcı çözmediğimiz ya da kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmadığımız sürece arkasından bir başka hastalık daha geliyor. O hastalık devam ediyor. Onu tedavi ederken ikinci, üçüncü hastalıklar da oluşuyor ya da zararlar oluşuyor. Bunları aslında ortadan kaldırmak ve sebebe yönelik çalışarak o hastalığın neden ortaya çıktığının sorusunu ortaya atmak istiyorum ben.
Evet. Aslında biz bir sağlık sorunuyla karşılaşıyoruz. Bu herhangi bir basit bir sağlık sorunu. Ve ondan sonra hangi adımı atmalıyız, ne yapmalıyız? Aslında biraz da kafamız karışabiliyor. Doğru adımı atıyor muyuz? Acaba bütünsel yaklaşılıyor mu? Ya da biz doğru yere mi gidiyoruz? Değil mi? Sağlık sorunlarımızı nasıl yönetmeliyiz?
Ya şimdi her şeyden önemlisi şöyle. Sağlık bizim sağlığımız. Kişinin sağlığı. Önce... ısrarla ve buna vurgu yaparak söylüyorum ki biz kendi sağlığımızı bir başkasına emanet etmeyelim. Bu herhangi bir doktor, uzman kim olursa olsun. Yani bu ilk adım budur. Yani biz sağlığımızla ilgili sorumluluğu önce elimize alalım. Ben sorumluyum. Yani hayatımdan ben sorumluyum. Ve kendimden de ben sorumluyum. Eğer herhangi bir sağlık sorunum ortaya çıktıysa, tabii ki bu şöyle bazı durumlar var Aslı'cığım. Doğuşla birlikte gelen genetik durumlar, bir kaza sebepli, dış faktörler dediğimiz, hani bizim elimizde olmayan faktörler varsa, bunları tabii ki parantez için alıyorum, bir kenara koyuyorum. Bunlar kişinin kendi sorumluluğunda olmayabilir. Benim kastettiğim şey, sebepleri gerçekten kişinin yaşam şekli, beslenme şekli, işte hareketsizliği, çalışma koşullarının sağlığına uygun olmayışı, bu tip şeylerden bahsediyoruz daha ziyade.
Evet, şimdi bir örnekle yola çıkarsak, aslında biz yayından önce de aramızda biraz sohbet ettik. Dedin ki sen, ben baş ağrısından örnek vermek istiyorum. Ben de dedim ki çok iyi olur. Çünkü ben sana ne zaman desem ki ya Şadıman başım ağrıyor, bana derdin ki hemen ilk en son ne zaman su içtin? Yani aslında bunun bir sebebi var. Yani sebebi bulmaya çalışıyoruz baş ağrısının sebebini. Çünkü baş ağrısı bize bir şey anlatıyor, değil mi?
Evet, baş ağrısı dediğimiz olay bir semptom, bir belirti. Aslında bir hastalık değil. Yani birçok hastalık olarak tanımladığımız işaretler de hastalık değil açıkçası. Bu işaretler, bu belirtiler bizim işte biraz önceki bahsettiğim yaşam koşullarımızın bize uygun, herkese farklı uygun koşullar vardır. Ama o kişiye, yani bana uygun ya da sana uygun olmayışının bir göstergesi. Bu durumda hani şey de değişebiliyor. Mesela su ihtiyacımız da yazın mı, kışın mı, fiziksel bir faaliyet içinde miyiz, değil miyiz? Yani böyle statik bir şekilde, düz çizgi halinde ihtiyaçlarımız ve gereksinimlerimiz de seyretmiyor. Bu gerçekten harcadığımız efor, içinde bulunduğumuz durum ve ihtiyacımızla alakalı ve paralel giden bir konudur.
Evet. Peki o zaman biz sağlık sorunlarımızı nasıl yönetelim? Ve şimdi bir de şöyle, doğal tıp, şimdi Türkiye'de bu doğal tıp sözü pek kullanılmıyor. Almanya'da çok bilinen bir şey. Hatta evet, sen bunun eğitimini aldın. Doğal tıp uzmanı olarak orada hasta da kabul ettin. Ama Türkiye'de evet, daha farklı bir durum söz konusu. Evet. Şimdi bu tam yasal olarak birçok şey tam netleşmediği için de, ya da aslında tabii biz seninle ilk konuştuğumuz yıllardan bugüne bakıldığında epey bir adım atıldı.
Tabii.
Çok yol gidildi. Sen o zaman daha yeni Türkiye'ye dönmüştün ve diyordun ki ah, yapılacak çok şey var aslında, ben nasıl anlatacağım bunları diyordun. Daha doğrusu ben sana diyordum ki, ilk karşılaştığımızda demiştim ki Buğday Derneği'nin bir toplantısında,
evet,
çok
evet,
güzel şeyler söylüyorsunuz ama işiniz çok zor demiştim.
Türkiye'de olmaz.
Ben evet, Türkiye'de çok zor demiştim. Sen de demiştin ki bana, ben yalnız değilim, siz varsınız demiştin ve gerçekten öyle de bir şey oldu ki biz 4 yıl boyunca radyo programıyla bunu beraber anlatmaya çalıştık.
Evet, evet, evet.
Şimdi oldukça yol gidildi aslında bu konuyla ilgili ama yine de hala suistimali açık bir konu. Yani mesela herhangi bir rahatsızlığımız oluyor, biz işte şifalı otlarla biz işte bunu çözeriz diyoruz ya da işte farklı farklı yöntemler gündeme gelmeye başladı. Ama kime ne iyi, neye göre iyi, hangisini yapalım, kafalar karışıyor.
Evet, evet. Yani orada açıkçası Aslı şöyle bir durum var. Yani olayı, sağlık konusunu hastalık boyutuna taşımadan önlem almak en güzeli. Yani buna da koruyucu hekimlik diyoruz ya. Yani evet, sağlığı korumak, minik minik sinyalleri algılamak, onlara izin vermek, algılamak, onları çözümlemek, analiz etmek, takip etmek, gözlemlemek ve onların tekrardan oluşmaması için gerekli önlemleri almak aslında en kalıcı, en sürdürülebilir sağlık sorununu yönetme şeklidir. Çünkü sorun oluşmadan yönetiyoruz. Daha doğrusu sorun oluşma sinyallerini alıp onun sebebine yönelik çalıştığımızda hastalıklar oluşmayacak. Ama hastalık elimizde olmayan sebeplerden dolayı oluşursa, burada işte hep uzun süredir işte televizyonlarda, radyoda ya da sosyal medyada ya da internette yani şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir olayına, ben çok iyi biliyorsun ki evet, alerjik reaksiyon gösteriyorum. Çünkü Gerçekten öyle. Çünkü hani bu işin eğitimini veren bir kişi olarak fitoterapi eğitimi veriyorum biliyorsun yıllardır. Hala vermekteyim. Çünkü yani bu işin teferruatı çok derin. Ve kişiye özel yapılması gerekiyor. O kişinin hangi hastalığı var? O kişinin kullandığı bir ilaç var mı? Yok mu? Yani böyle bitkiler diye örneğin fitoterapi bitkilerden gidecek olursak örnek verdiğin için bitkidir, zarar vermez diye hafife alınan bir durum aslında çok hafif değil. Bunun bir uzmanlık isteyen bir konu olduğunu insanlara söylemek gerekiyor. Tabii ki hani bir ıhlamur ya da bir nane çayından bahsetmiyorum. Yani bunlar çok geleneksel olarak da bildiğimiz ve uygulayabileceğimiz şeyler. Ama hani ciddi boyutta işte ben şeker hastasıyım ya da tansiyon hastasıyım, ilacımı keseyim de şu bitkiyi kullanayım. Olayı gerçekten çok kolay bir durum değil ve insan kendine zarar bile verebilir. Bu durumda uzmanlarla çalışmak gerekiyor. Ama uzmanlara kadar yapacağımız çok şey var. Her şeyden önemlisi bir ağrı hissediyorsak, diyelim ki baş ağrısı hissediyoruz belli tarihlerde, belli dönemlerde. Şimdi madem o bir belirti, kendimizi takip etmemiz gerekiyor. Evet. Hangi durumlarda bu baş ağrısı oluşuyor? Ne yediğimde ne içtiğimde oluşuyor? Psikolojik bir durum mu var? Yani birisiyle iletişimim sonrasında mı ya da zorlanmam sonrasında mı oluşuyor bu baş ağrısı? Ve bunun birçok boyutu var. Bunu kişi kendisi gözlemleyebilir. Eğer mümkün ise de işte burada da tabii ki şiddetsiz iletişim ve diğer konular devreye giriyor. Eğer diyelim ki bir iletişimden kaynaklanıyor bu baş ağrısı, iletişimdeki bir sorundan kaynaklanıyorsa bu durumda o kişiyle oturup konuşulması gerekiyor. Bu eş olabilir, çocuğu olabilir, anne baba olabilir ya da iş arkadaşı olabilir, komşu olabilir, hayat arkadaşı olabilir, her neyse. Burada da sorunun ne olduğunu kişi kendisi analiz edip çözebilir. Ama sende de genellikle su içmeyi unuttuğun için bazen çok basit de olabiliyor. Gerçekten su içmeyi unutmuş olabiliyor. Onun için insanın başı ağrıyabiliyor. Ya da güneşte kalmış olabiliyor. Ya da yemek yeme ritmini aksatmış olabiliyor. Ya da işte çok yorulmuş olabiliyor. Ya da çok zihinsel çalışmış olabiliyor bilgisayar başında. Bütün bunları gözlemlemek gerekiyor ve geri sayarak, öyle diyorum ben, döndürerek o süreci gözlem yapıp kendi ihtiyacı olan koşulları yaratmak için adımlar atmak gerekiyor. Bir, iki, küçük küçük adımlar atmak gerekiyor ve bu da bizim yaşam şeklimizi değiştirmeyi gerektiriyor.
Evet, evet. Şimdi ben de mesela bugün ve dün böyle belirli saatlerde bir hafif bir baş ağrısı hissettim açıkçası. Şimdi düşündüm, dün ve bugün farklı ne yaptım? İki gündür farklı yaptığım bir şey var mı diye. Ben de böyle, sen tabii 4 yıl boyunca ben eğitim aldım sizden programlar sırasında. Tabii ayrıca senin bazik beslenme detoksuna da ben ve annem geldik. Onunla ayrıca, o da ayrı bir okuldu benim için. Her yıl mutlaka yapılması gereken bir şey olarak diye düşünmüştük o zaman. Devamını getiremedik hocam, ama gerçekten önemli bir adımdı o da. Aslında şimdi sen bütünsel sağlıklı yaşam koçu olarak bizim kendi kendimizin koçu olmamızı öğretiyorsun belki de, değil mi?
Aynen. Yani balık değil, balığı tutmayı öğretiyorum açıkçası. Biraz böyle iç dünyasının aynası olmaya, rehberi olmaya çalışıyorum. Belli bir süreliğine. Sonra o kişi ihtiyaç duymayacak bana. Kendi yoluna kendisi gidecek.
Aslında çok güzel bir şey. Yani zaman zaman hep düşünüyorum ben, bazı bilgiler okullar, yıllarca okullarda gidiyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Halbuki bu senin aslında bizim hayat yaşamımızı kullanma kılavuzu gibi bir şey.
Evet.
Yani bunu öğrenmemiz lazım. Ben düşünüyorum, bizim ilkokuldayken vücudumuzu tanıyalım diye bir şey vardı, ünite vardı. Hiç unutmuyorum. Evet, evet. Ama yani hani böyle ismi kalmış bende ama aslında içinde çok fazla bir şey yok ki. Üzerine sonra bu ilkokulda bir üniteydi. Sonrasında orta öğrenim, işte lise, üniversite, bir sürü yıllar yüksek lisans, bir sürü eğitim aldım ben. Ama aslında bu senin dediğin şey temelde herkesin öğrenmesi gereken şey, değil mi?
Tabii yani kendi, yani şu var, yani hep sağlıktan kıymetli başka bir şeyimiz yok diyoruz ama farkındaysan kendi sağlığımız için, hani genelleme yapmayayım ama bu bildiğimiz bir şey, en az vakti ve en ne diyelim, en az çabayı kendi sağlığımız için harcıyoruz. Tamam, beslenmeyi, yemeğimizi, içmeğimizi aksatmıyoruz ama bu yeme içmelerde de ihtiyacımız olan şeyleri mi yiyoruz? Yoksa gerçekten rutin bir beslenme çalışması mı yapıyoruz? O ayrı bir soru. Yani işte bu şeyden, sağlıklı yaşam rehberini bir yıl önce yayınlamıştım, hatırlarsın. Evet. Sağlıklı yaşam rehberinde aslında işte bütün bunları aktarıyorum ya. İşte oradaki rehberdeki kişinin kendi kendine değil de belli bir süreliğine bir yönlendiriciyle, bir işte yaşam koçu, yani sağlıklı yaşam koçu ile yol alma şeklinden bahsediyorum ben. Çünkü orada bir şekilde insan o kendi resminden çıkıp dışarıdan kendine bakamıyor.
Evet.
Bu zor. Yani o içindesin çünkü. Bir de öznel bir durumun var. Subjektifsin. Kendin duygu bağın var kendine karşı. Her ne kadar kabul etmesek de kendimizle de bir duygu bağı içindeyiz. Ve bazı hani bize iyi gelmeyen şeyleri yapıyor olmamızı kabul etmemiz zor oluyor. Çünkü bu resimden çıkıp görmek gerekiyor bunu. Bir de denemek ve görmek gerekiyor. İşte onları bırakıp, yani eğer iyi gelmeyen şey, alışkanlığımız varsa onu bırakıp iyi gelen şeyleri bulup onu deneyerek buluyoruz onu da bir de. Örneğin işte belli insanlara şey var, Ayurveda'da doşalar var, bilir misin? Böyle yapı, kişinin mizacına evet. göre beslenme şekli. İşte bu geleneksel Çin tıbbında da var, Osmanlı hekimliğinde de vardı. Aslında kişi, ben biraz o yapıyı 4-5, geleneksel Çin tıbbında 5, Ayurveda'da Hint tıbbında 4. Ben aslında bunu birazcık daha zamanımıza yayıyorum. Ve o yapı daha fazla sayıda ve daha bireysel. Çünkü bizi etkileyen faktörler artık o kadar fazla ki. Her kişi neredeyse hani birçok insanla ortak özelliğe sahip olabilir ama yine de özelinde tektir, tek bireydir. İşte o kişinin bireyinde çalışmak gerekiyor, bireysel olarak çalışmak gerekiyor ki onun ihtiyacı olan sağlıklı yaşam şeklini birlikte bulalım.
Evet, şimdi bu noktada biraz bilmeyenler için aldığın eğitimlerden söz etmeni rica edeceğim ve hemen arkasından da şunu sormak istiyorum. Yaş, yani kadın, erkek, çocuk, genç, böyle bir şey var mı? Hani sana geldikleri zaman böyle bir sınır var mı?
Bir sınır yok. Sadece şöyle bir sınır var. Hani akut hastalık, hani gerçek anlamda hani hastalık durumlarında bana gelinmesini istemiyorum. Çünkü ben birebir tedavi üstlenmiyorum. Yapmıyorum bunu. Her ne kadar eskiden Almanya'da üstlensem de, bu arada Almanya'da bizim doğal tıp ile tedavi etme durumumuz da sınırlıydı. İşte ne bileyim, bulaşıcı hastalıklara dokunmuyorduk ve belli hastalıklar var, onlara da dokunmuyorduk. Şimdi burada bu sağlıklı yaşam koçluğunda hastalıkları genelde ben dokunmak istemiyorum. En fazla hani bu durumda şu uzmana gidin ya da şu tedavi yöntemi size iyi gelebilir diye yönlendirebilirim. Ama bana gelmesini tercih ettiğim kişiler bir şekilde hani, ya ben iyi hissetmiyorum ama hani tam olarak anlamıyorum neden, ama sağlığıma yeniden kavuşmak istiyorum ya da sağlığımı korumak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyen kişiler için aslında ben doğru danışmanım. Çünkü burada şöyle de bir durum var, biliyorsun birçok eğitim aldım ben. Doğal tıp uzmanlığı eğitimi diye bir eğitim yok açıkçası Almanya'da. Bu üst başlık oluyor, yani tedavi etme ehliyetimizin anlamına geliyor, tıp eğitimimizin olduğu anlamına geliyor ama onun altında ben İşte homeopati, fitoterapi, geleneksel tedavi yöntemleri, işte shiatsu, hani bedenle çalışma, masaj yöntemleri, ondan sonra bir şey olar iletişim konusunda iletişim koçuyum ben aynı zamanda, Humboldt Üniversitesi'nden diplomalı ve medyatörüm aynı zamanda, yani uzlaştırıcı diye Türkçe'ye çevirmişler. Aslında bütün bu yelpazeyi ben bu verileri, bu bilgileri ben kişinin sağlıkla ilgili karşılaşabileceği ya da karşılaştığı sorunların çözümü için bunları veri tabanı olarak değerlendiriyorum ve harekete geçiriyorum. Ve iletişim alanında bir kısmını, ama psikolojik ya da psikiyatri boyutundaysa yine uzmanlara yönlendirmem gerekiyor. Çünkü o konuda ehil değilim. Ama ya da ne bileyim homeopatiyle ya da fitoterapiyle çözülecek bir durum ise, gerçekten bir hastalıkla gelmiş ise, o zaman diyorum ki lütfen nerede yaşıyorsanız bulunduğunuz bölgede bir uzmana şu konuda, ya da osteopati ya da kraniosakral terapi ya da pilates ya da yoga, her ne ise kişinin sahip olduğu konuyla alakalı olarak, tabii doğal tıp uzmanı olduğum için genel olarak doğal tıpla ilgili alanlar hakkında bilgim var. O kişilere ve uzmanlara yönlendiriyorum. Ama benim bilmediğim konular da vardır. Örneğin modern tıbbın çözmesi gereken konular vardır. O zaman derim ki aile hekiminize gidin kimse ve onun üzerinden devam edin. Orada benim sınırlarım aşılmış oluyor. Benim bileceğim bir şey değil o.
Ama orada da aslında şu önemli. Belki aile hekimine giderken bile, şimdi burada hekime giden hastanın kendini ifade ediş şekli çok önemli. Yani hekim ne kadar iyi bir hekim de olsa, eğer onu sorununu yeterince iyi ifade edemiyorsa, burada da kendini gözlemleyip neyi söyleyeceğini bilmiyorsa, farkında değilse, orada biraz da çok kısıtlı bir zamanda hekimin işte soracağı sorularla algılaması gerekecek. Dolayısıyla hani sen oraya yönlendirsen bile belki de kendimizi nasıl ifade edeceğimizi de bize yol göstererek söylersen daha da güzel olur herhalde.
Ön çalışma yapmış oluyoruz işte oradan. Yani evet. Örneğin işte diyelim ki işte başı dönüyor sürekli. Başı, ben hemen orada ne yapıyorum? Bir dakika. Yani ne, merkezi sinir sistemi ile ilgili bir şey olabilir. O zaman zaten hiç ben detaya girmeden önce git diyorum, aile hekiminle görüş bu konuyu ve tahlillerini yaptır, tetkiklerini yaptır, sonra gel diyorum. Çünkü bu tip konular böyle tehlike çanları konularıdır ve orada o kişiyi bir de hafife alarak, şimdi biz bir bakalım senin hayatında ne var ne yok diye o kişiye zaman kaybettirmememiz gerekiyor. Herhangi bir şey de olabilir. Zaten ben o kişiyi almamış oluyorum.
Evet.
Yani bu arada danışmaya almamış oluyorum. Direkt yönlendirmiş oluyorum.
Anladım. Bu arada bütünsel yaklaşımdan özellikle söz etmemizin bir sebebi de demin dediğin gibi homeopati, fitoterapi, hidroterapi, işte bir sürü Ayurveda, bir sürü farklı sistem aynen var. Yani hani bunu sadece bir fitoterapiste gidip bir şifa bulacağım diye düşünmeyelim diyorsun değil mi? Öyle anlamıyorsam. Yani o kişiye özel, kimine fitoterapinin belli bir alanı uygundur. İşte belki hidroterapi gerekiyordur. Belki homeopatinin farklı bir şeyi gerekiyordur. Dolayısıyla
belki de sırayla gerekebiliyor. Çünkü hastalıklar da katman katman oluyor. Belki en akut durumu bir uzmanlık alanı çözecek. Arkasındaki katmanı ikinci bir uzmanlık alanı çözecek. Yani burada da kişi, yani tedavi arayan ya da danışmanlık arayan kişi bilemeyebilir bunu.
Evet.
Ama işte orada da ben onun şeyi oluyorum, rehberi oluyorum.
Anladım.
Bu evet. Şekilde.
Peki süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi burada özellikle şunu da aslında altını çizmek istiyorum. Bizi dinleyen ebeveynler varsa, ben neden yaş diye sordum. Çünkü çocuklarına bir hediye olabilir. Kendilerini kullanma kılavuzu vermek isteyebilirler belki çocuklarına. yani hani... çocukları için de güzel bir yöntem. Gelecekte yani belli bir yaşa gelmiş çocuğun kendi kendini fark edebilecek bir çocuk için de belki hani ileride kendine iyi bakabilmesi için bir yol gösterici de olabilir diye aklımdan geçti açıkçası.
Bir ebeveyn olarak oradaki fikrimi ve uzun süre eğitici olarak da çalıştığım için biliyorsun fikrini. Ebeveynler için çocuklarına en güzel örnek kendileri yaşamalarıdır. Kastettikleri şeyi ya da önerdikleri şeyi ve çocuklar gerçekten söze değil yapılan uygulamaya bakıyorlar ve ben bunu kendi oğlumdan biliyorum, kendi yaşamımdan biliyorum ve birçok eğitim verdiğim gençten ve çocuklardan biliyorum. Onun için ebeveynler önce kendileri gelip başlayıp ondan sonra çocuklarına örnek olabilirlerse muhteşem olur. Yani. Evet. Çok
peki,
güzel olur.
Bu sağlıklı yaşam rehberine şu anda ulaşabiliyor muyuz? Senin
Evet.
Nasıl ulaşabiliriz?
İster şeyden Instagram hesabı fito.sofia'nın Linktree'den orada yüklü linki ya da direkt benim web siteden fitosofia.com.tr'den.
Evet, fitosofya. Neden fitosofya olduğunu da bir anlatır mısın kısaca?
Fitosofya, bitkilerle aram çok özel bir bağım var. Ve kendime de bitki bilgeliği anlamına gelen fitosofyayı isim olarak, tanım olarak uygun gördüm. Ve bütün şu andaki kullandığım hesaplar onun üzerinde. Tabii Fitosofya arkasından Şadman Karaca geliyor da bu ismi çok seviyorum.
Akıllarında kalmazsa sosyal medyadan ya da internetten arama yapıp Şadman Karaca'yı yazdığında da zaten senin sosyal medya hesaplarına ve tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için yine harika şeyler anlattın. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için ve çok güzel yayınların var. Başarılarının devamını diliyorum.
Teşekkürler. Devamı gelecek. Yeniden senden bilgiler almaya devam etmek istiyoruz.
Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Bir Yeşil Çocuğun yine sonuna geldik. Ben Aslı Dede. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşilçocuk.com yazarak web sitemize ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Bir sonraki Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.